Ayrım 6.
28 numara bombayı yere bıraktı. Sonra çok az gösterdiği tabancasının emniyetini kapatıp elbisesinin arasına sıkıştırdı. Koltukların arkalıkları görüşümü engelliyordu ama hareketlerinden kızın ne yapmak istediği belliydi. "Five, only five," dedi oturan kadın. Genç kadın sol eliyle yaşlı kadının başını arkaya doğru eğdi ve sağ eliyle ilacı gözüne damlattı. "Thank you." Kız başını eğdi, doğruldu, hiç konuşmadan yerden bombayı aldı. Tabancasını çıkarıp emniyetini açtı. Kendinden memnun bir hali vardı. Adeta ruhani bir eda ile bir dönüş yaptı ve her iki silahı seyircilerine doğru tuttu. Vücudunun belden yukarısını bir sağ tarafa, bir sol tarafa çevirdi. Ne kadar tehlikeli olabileceğini yeniden kanıtlamak zorundaydı sanki. Hostesler ellerinde tepsilerle sıraların arasında dolaşıyorlardı. Yolculara doğru eğilip bir şeyler sunuyorlardı. Saatler süren emirlerden, sıkıntılardan ve bir yudum koladan sonra nihayet hizmet edilmek şerefine ermiştik. Tadımlık bir şey, herkese yarım dilim salamlı ekmek. Artık açlık hissetmiyordum. Ekmeği elime aldığım sırada sanki midem taş gibiydi. Sadece dilimin ve tat duyumun harekete geçtiğini, kurumuş ağzımda tükürük toplandığını seziyordum. Fazla bekletmeden salamlı ekmekten ağır hareketlerle bir lokma ısırdım ve daha da ağır hareketlerle tek bir kırıntıyı bile ihmal etmeden tadını çıkara çıkara çiğneyip yuttum. İkinci, üçüncü, dördüncü lokmaları daha da yavaş çiğnedim. Zevk almadan ama ciddi bir iş yerine getirircesine hepsini yedim. Yemek rahatlattı. Dakikalar yarım saat gibi, yarım saatler dakika gibi geçiyordu. Herkes kendine gelmişti ve belki de benimle aynı görüşü paylaşıyorlardı. Şunun şurası dayanacak bir iki saat kaldı. Daha sonra her şey geçecek. Ortalık aydınlanacak ve serbest kalacağız. Bunlar yeterince pazarlık ettiler. Kurtuluşumuzun nasıl olacağını gayet iyi biliyordum. Önce hastalar ve yaşlılar, sonra çocuklu kadınlar, sonra diğer kadınlar. Kendimi hengame arasında görür gibiydim. Herkes fark ettirmeden öne geçmeye çalışıyor. Kendi bedenini herkesten önce kurtarmak. Sonuncu olmamak için herkesten önce silahsız bir ortama, temiz havaya, özgürlüğe, güvenli bir kıyıya ulaşmak için gizli gizli çırpınıyor ama gene de hepsi huzursuz bir sabırla, son gayret bir disiplin içinde erkeklerin başları üstünden bakınıyorlardı. Erkekler nasılsa bu kez azınlıktaydı ve bizden daha uzun süre beklemek zorundaydılar. Ve belki ömürlerinde ilk defa kadın olmadıklarına ayıflanıyorlardı. Biz ise bacaklarımız üzerinde yalpalayarak, dizlerimiz titreyerek kapıya yürüyorduk. Ben de aralarına sokulacağım, yetiştirdiğimi belli etmeden. Belki temiz havayı kapıdan teneffüs ettiğim anda başkasına bir adım yol verir ve arkamızdan gelecek erkeklere dönüp bakmadan çıkış kapısından aşağı kendimi bırakırım. Beyaz boyalı, soğuk, reklam panolarıyla süslü bir hava alanı salonunda sonunda özgürlüğümüze kavuştuğumuzu yavaş yavaş idrak edeceğiz. Ve ancak o zaman birbirimizle kucaklaşacağız. Rahatlayacağımızın sevinci içinde tuvalet kapılarında gülüşerek kuyruklar oluşturacağız. Sonra nihayet bir şeyler yiyip içeceğiz. Uzun süre oturmak istemeyeceğiz. Aksine tıpkı bir partide gibi yiyeceklerimizi ayakta atıştıracağız. Kahveyi, kolayı, konyağı, birayı peş peşe içeceğiz. Şerefe kadeh kaldıracağız. Ve yalnızca kocaları hala uçakta kalan kadınlar çekingen davranacaklar. Ama biz, çoğunlukta olan, tek başına gezen kadınlar, nihayet konuşmaya başlayacağız. Sesimiz duyulacak. Küfredeceğiz, lanet edeceğiz. İlk nefret zehrimizi bizi kaçıranlara boşaltacağız. Birkaçımız uzanıp, yatarak yorgunluğunu atmaya çalışacak. Ve Kızıl Haç görevlilerin bakımına kendini bırakacak. Ve nihayet vakit gelecek. Ve bizi evlerimize, sonunda yuvamıza uçuracak uçağın geldiği bildirilecek. Bir ses beni kendime getirdi. Ne olduğunu pek çıkaramadım. Uçağa ait olmalıydı. Küçük bir motordan gelir gibiydi. Beklediğimiz salıverilme olayına ve benim gün boyu kurduğum hayallere uymuyordu. Benzin alıyor olamazdı. Yeniden havalanamazdık. Birkaç saniye bunun bildiğimiz benzin doldurma sesi olduğuna inanmak istedim. Olamaz. Bu kesinlikle olanaksız. Tam sona yaklaşmışken, tam artık inmeye hazırlanırken. Bize özgürlük vaat etmişlerdi. Nasıl olur da şimdi bizi yeniden göğe uçururlardı? Uçak gerçekten de benzin alıyordu. Can sıkıntısı içinde kasıldım. Güçlükle yendiğim korkular yeniden canlandı. Yüreğim ağzıma geldi. Bir şaka olmalı. Şaka bu diye Petra'ya fısıldadım. Gene aynı oyun. O içini çekip omuzlarını kaldırdı. Kendisini ne tür bir rüyadan uyandırdığımı belli etmiyordu. Her şeyden tiksindiği suratından belliydi. Belki de tam her şeye boş vermeye karar vermişken benim bu heyecanım onu kızdırmıştı. Oyun. Evet ama ne korkunç bir oyun. Uçmak, yere inmek, beklemek, havalanmak. Uçmak, yere inmek, beklemek, havalanmak ve tekrar tekrar aynı şey. Sanki ezelden beri yapıyorduk. Hesaplamalı bakalım şu son saatler içinde kaç kere inip kalktık. Bir, iki, üç, evet üç kere. Bana 30 kere inip çıkmışız gibi geliyordu. Her seferi gereğinden bir fazla. Durmadan kulaklarımda aynı uğultuyu duymak canımı sıkıyordu. Depoya giren her damla benzin tutsaklığımızı daha da uzatacaktı. Susuzluğumuzu, açlığımızı arttıracak, vücudumuzu turşuya çevirecek ve sinir sistemimizi allak bullak edecekti. Duymamaya çalışmanın yararı yok. Depolama sesini geçici olarak algılamamayı başarabilirdim ama sanki damarlarıma birisi yoğun bir sıvı enjekte ediyormuş gibi acı duymayı önleyemiyordum. Bana ve insan vücuduna göre bir madde olmayan o iğrenç kokulu petrol acı ile yakarak içime yayılıyor, vücudumun her zerresine siniyor ve sonra içimde ne varsa yiyor, kemiriyor ve bütün iç organlarımın hayati faaliyetini durduruyordu. Sonunda kabuğunun içinde olgunlaşmış ve çıplak bir bebek gibi kala kalacaktım. Sadece kemiklerim ve giysilerim beni bir arada tutuyor olacaktı. "Artık daha fazla dayanamıyorum," diye fısıldadı Petra. "Artık dayanamıyorum." Bunun benim ona fısıldadığım şeye verilmiş geç bir karşılık mı, yoksa konuşma cesaretini ancak bulduğunun işareti mi olduğunu anlayamadım. Sol elimle onun sağ elini tuttum. Beni korkutan elinin soğukluğu olmadı. Bu vücudu yanı başımda bulmanın ve onun benim dokunmamla dağılıvermemesinin, etinin kemiğinin yerinde olmasının beni bu kadar sevindirmesi iliklerime kadar ürpertti beni. Elimi geri çekemedim ve öteki elin ısındığını, kanının damarlarında aktığını hissedinceye kadar bekledim. Başka bir zaman olsa yabancı bir kadının elini tutmaktan ürkerdim. Fakat şimdi bildiğimiz utanma duygusunun hükmü kalmamıştı. Kemerleri bağlama emri gelince elini bıraktım. Ancak o arada birbirimizin yüzüne bakma cesaretini gösterdik. Petra gülümsedi. Ben de mahcubiyetimi gizlemeyi denedim. Emirlere uymuş, konuşmamış, yerimizden kımıldamamış, storları açmamış ama gene de bir direnme olanağı yakalamıştık. Kemerlerimizi bağladıktan sonra birbirimize dokunmaya cesaret etmedik. Havalandırıldık, kemerleri çözdük ve sürüklenmeye devam ettik. Gözlerimi kapadım ve uyumaya kalkışmadım. Anlamsız olurdu. Sızlanan bir çocuk sesi duyduğumu sandım. Fakat uçağın çıkardığı ıslık sesi ve motorların gürültüsü diğer sesleri bastırıyordu. Sırtımı koltuğa yasladım. Kumsalda bir yerdeydim. Çocuk çığlıkları nispeten tenha bir köşe bulmak için dolaşıyordum. Çok sıcaktı. Sesleri dinlemiyordum. Havlumu sıcaktan tüten kumların üzerine serdim. Sağını solunu düzelttim. Ve son 10 gündür yaptığım gibi üzerine uzandım. Daldım. Güneşin içine atladım. Ve uzun süre uykusuzluktan gerilmiş vücudum bu tatlı sıcaklığa sığındı. Bacaklarımı olabildiğince öne uzattım. Plajdaki binlerce kişiden biriydim. Hiçbir şey bana bağlı değil. Ben burada olmasam hiçbir şey değişmezdi. Kumlara iyice gömüldüm. Güneş ve ben. Gözlerimi kamaştırıyordu. Beni ısıtıyordu. Herkesi ısıtıyordu ama özellikle beni. Vücudumu bolca yağlamışım. Bacaklarımı üst üste atınca yapışıyordu. Güneş bikinimin üstünden tenimi yakıyordu. Beni ter içinde bırakmıştı ama sabırla sırtüstü yatmayı sürdürdüm. Sıcak bütün organlarıma yayıldı, beni aptallaştırdı. Sessiz, hareketsiz bir insan haline getirdi ve kulaklarımı tıkadı. Sanki plajdaki ailelerin neşeli gevezeliklerini ve yüzenlerin bağırışlarını duymamam için onlarla arama ses geçirmez bir duvar çekmişti. Sıcak dalgaları üzerinde ilerliyordum, uzaklara doğru. Sonunda nerede olduğumu bilemediğim için önce bir gözümü, sonra öteki gözümü araladım. Hemen gene kapamak zorunda kaldım. Aydınlık çok fazlaydı. Yeniden sıcağa gömüldüm ve aldırmazlığın rahatlığına kendimi bıraktım. Bilinmezlik içinde umutlara kapılıp yeniden kaybetmek gibi bir zorlamadan kurtulmuş olarak güneşin beni ısıtmasına ve kafamın içini boşaltmasına sığındım. Artık yakın bir tehlike düşüncesi ve gelecek korkunç olayların hayalleri eriyip gidecek ve beni rahatsız edemeyeceklerdi. Hiç değilse birkaç dakikalığına. Elbiselerim beni yakmaya başlamıştı. Bulucum pantolon, tişört ve süveterle ben Almanya'nın Ekim havasına göre giyinmiştim. Şimdi uçağın içi mi gittikçe ısınıyordu yoksa benim giysilerim mi fazla sıcak geliyordu? Ayırt edemiyordum. Süveteri çıkardım. Yararı olmadı. Artık plaj hayallerine dönmedim ve birden kendimi güneş altında hayal etmenin çılgınlık olduğunu düşündüm. Süveteri önümdeki filenin içindeki gazeteyle bloknotun arkasına sokuşturdum. Elimde kalanların hepsi bunlardı. Hiç değilse okuyabilseydim. Birden aklıma okuma yasağı almadığımız geldi. Acaba yasak etmeyi unutmuşlar mıydı yoksa okuyan kişilerin sayısını önemsememişler miydi? Belki de okumayı zararsız görmüşlerdi. Veya böyle bir durumda kimsenin bir derginin, bir gazetenin arkasına gizlenmek istemeyeceğini ummamışlardı. Yeniden kükreyen sesi kulaklarımda duyar gibi oldum. You are not allowed to read. You are not allowed to read. Fakat bu emrin Yezid'den mi yoksa bunca yasaktan sonra benim kendimden mi çıktığını pek kestiremedim. Zaten uçağın içindeki ışık okumaya elverişli değildi. Yeni hayaller kurmayı, geçmişin güzel anılarına kaçmayı denedim, olmadı. Gazete aklıma takılmıştı. Aslında hiç okumadığım bir gazeteydi ama Palma'da uçağa binerken verilen Bild gazetesi ve bir Avusturya dergisi dışında okuyabileceğim tek gazeteydi. Bu okunmamış yabancı gazete giderek daha da merakımı çekiyordu. Elimdeki bu tek sayının ne kadar değerli olabileceğini ancak şimdi fark etmeye başlamıştım. Vakit geçirmek için, avunmak için birebirdi. Belki de içinde bizim durumumuzu aydınlatacak veya kaçırmanın amacıyla ilgili bir ipucu verecek bir haber bulunabilirdi. Hiç değilse başlıkları okumalı. Sabah gazetelerinde şimdi acaba herkes hangi başlıkları okuyordur? Aralarında hala bekleyenler var mıdır? Frankfurt Havaalanı'nda bekleyen dostlar, akrabalar var mıdır? Bu yakınlara neler anlatılmıştır? Haberi onlara nasıl vermişlerdir? Gazeteye gerek kalmış mıdır? Yaslı aileler ölüm ilanları vermeye başlamışlar mıdır? Yas tutarlar mı? Uyurlar mı? Uyumak, uyumak, kış uykusu. Vücudun ısısı düşer, kalp atışları yavaşlar, metabolizma adeta ağır çekimde seyreder. Oksijen gereksinmesi azalır, dolaşım neredeyse durur. İnsan hastalığa karşı bağışıklık kazanır. Bir ayı gibi, bir köstebek gibi dinlenir, sincap gibi uyur ve soğuk günleri uykuda geçirir. Tehlikeler önünde gözünü kapar ve dinlenir. Bunu sağlayan ne tür bir madde acaba? Hangi hormon, hangi protein maddesi bu işte rol oynuyor? Bunu nasıl ayrıştırabiliriz? Sentetik olarak nasıl elde edebiliriz? Ve insanlar üzerinde ne zaman deneyebiliriz? Araştırma alanımı değiştirmeli miyim? Hemen. Vakit geçirmeden, pazartesiden itibaren. Birkaç dakika veya yarım saat 45 dakika kadar uyumuşum. Yere ineceğimiz anons edildi. 28 ve 22 numaralar gene ayaktalar. Erkek birinci mevkinin duvarına dayanmış, kadın bacaklarıyla sağladığı dengeyle dimdik, bir elinde bombası, diğer eliyle ise bir koltuğun arkasını sıkıca kavramış. Belki ilk inişler sırasında muhtemel bir baskından korktukları için oturmuyorlardı bile. Şimdi ise poz atıyorlardı. Ucuz kahramanlık. Şöyle sert, sarsıntılı bir iniştilerdim. İkisi de düşsünler. Ya kafalarını ya da kollarını kırsınlar. Bacakları kopsun. Fakat pilotlar bize bu lütfu esirgediler ve uçağa yumuşak bir iniş yaptırdılar. Satorların ardında aydınlık iyice artmıştı. Saat 6'yı gösteriyordu. Yanılmıyorsam hep güneşe doğru uçmuştuk. Hem zaman kaybetmiş hem zaman kazanmıştık. Saatimin bir anlamı yoktu artık. 2 veya 3 saat geri olmalıydı bulunduğumuz bu yere göre. Burada uçaktan çıkacağız. Biraz daha sabır. Dünyanın en tehlikeli yeri olabilir. Önemli olan pazarlığı daha fazla uzatmayıp bizi hemen bırakmaları. Uçağın ışıkları söndürüldü. loş bir ışıkta uyuklayarak oturuyorduk. Başımızın üstünden esen havanın deniz koktuğunu sandım. Orta koridordan kaptan çıka geldi. İlk kez yolcuların arasında görünüyordu. Onu üniformasından önce dikkatli, mağrur yürüyüşünden tanıdım. Loder, Krüger. Yolcuların yüzlerine bakıyor, durumumuz hakkında olabildiğince çok izlenim edinmeye çalışıyor, aynı zamanda bize kendisinin de konuşamadığını, buna rağmen bizim için her şeyi yapmaya çalıştığını anlatmak istiyordu. Kuyruk tarafına bir göz attı ve 7. sıradaki boş bir yere oturdu. Arkasından 2. pilot Bay Fuş göründü. O da yatıştırmaya çalışan bir iki çaresiz bakış fırlattıktan sonra kuyruk tarafında bir yere oturdu. Elebaşı'nın heyecanlı İngilizcesi ve ardından hostesin yumuşak Almancası ile mikrofondan dağılan sesle uyandım. Emperyalist Alman hükümetine isteklerimizi bildirdik. Biz, faşist Alman hapishanelerinden 9 yoldaşımızın, ayrıca Türkiye'deki 2 Filistinli yoldaşımızın serbest bırakılmasını istedik. Sizler, baylar bayanlar, bu yoldaşlarımız serbest kalır kalmaz uçaktan çıkabileceksiniz. Demek ki bu değiş tokuşun ne zaman olacağı emperyalist Alman hükümetine kalmış oluyor. Eğer Alman hükümeti istediğimizi yerine getirmezse uçağı tüm yolcuları ile birlikte havaya uçuracağız. Hükümetinizin acele edeceğini umarız. Komutanlığın şimdilik sizlere bildirebileceği bundan ibarettir. Sanki Yezid'in sözleri başımızdan aşağı inen bir kova dolusu pis suydu da çevirmenimiz her şeyi temizlemek istiyordu. Sadece kulağımla duymak yetmedi. Bu cümlelerden en ufak bir anlam çıkarabilmek için vücudumun her zerresini kullanmam gerekti. Kafamın içinde emperyalist ve faşist sözcükleri çarpışıp duruyordu. Bunlar öyle alışmadığım sözcüklerdi ki bildirinin tümünü anlamamı engelliyorlardı. Kesik bir İngilizce ile dile getirildiklerinde bu yabancı sözcükler kulağa katı ve batıcı geliyorlardı. Ama bir kadın sesiyle yapılan çevirisinde de yumuşamadığı gibi diğer her şeyi bloke ediyor ve açıklamanın çevresini bir dikenli telle çeviriyordu. Yavaş yavaş başka bir sözcük ön plana çıktı. Exchange. Uzun bir süre para bozdurulan vezneleri düşündüm. Sonra anahtar sözcük aklıma geldi. Değiş tokuş. Esirlerin değiştirilmesi. Artık sıra değiş tokuşta. Pazarlık, oyun, kızıştırmak. Nihayet bir şeyler olacak. Cana karşı can. Koz biziz. Birkaç milyon dolar için rehin tutulduğumuz umuduna güle güle demek gerekiyordu. Bizi kaçıranların niyeti, istedikleri bir ülkeye kabul edilmek de değildi. Artık söze edilen tutuklulardı, yoldaşlardı, Alman hükümetiydi. Badger'lardı mutlaka. Başka yoldaşları kastediliyor olamazdı. Birden hükümetin malı olmuştuk. Birden yüksek politikaya dahil olmuştuk. Değiş tokuş. Demek baskının anlamı varmış. Bu 4 çılgının kalkıştığı bir iş değilmiş. Hiç değilse ardında bir plan varmış. Değiş tokuş. 17-18 saatin sonunda bilmemenin verdiği korku sonunda nihayet bir bilgi alabilmiştik. Sonunda bizi ciddiye almışlar, hitap edecek, bilgi verecek kadar değerli bulmuşlardı. Ancak yavaş yavaş bu uçakta bulunan bizlere ne kadar utanmaz bir biçimde değer verildiğini kavradım. İstekleri adına bizi karıştıranlar, bizi önemli insanlar yapmışlar, aynı zamanda kişiliğimize karşı bir düşmanlıkları olmadığına dair bize teminat vermişlerdi. Ama bu kadar da değildi. Uçağı yolcularla birlikte, imkansız, bunu tehdit için kullandılar, bunun anlamı yok. Petra beni dürttü. Bak, tuvalete gidiyorlar. Gerçekten de önceki yolcular arasında bir hareket vardı. Çıplak başlı genç bir adam birinci mevkiye doğru ilerlerken yaşlıca bir hanım üstünü düzelterek yerine oturuyordu. Bunca saatten sonra yolcuları ayakta görmek inanılmaz bir şeydi. Yolculara yer değiştirtiyorlar diye düşündüm. Arkadakiler de gidiyor diye fısıldadı Petra. 2-3 dakika sonra genç adam gene göründü. Bizim tarafa doğru şöyle bir bakındı, ağzını çarpıttı ama ne yaptıysa sonunda mutlulukla sırıtmaktan kendini alamadı. Aynı anda siyah saçlı bir kadın öne doğru yürüdü. 22 numaralı yakışıklı tabancası ile yol gösteriyordu. Tek tek gitmelerini, kuyruk oluşturmamalarını sağlıyordu. Tıpkı bir İngiliz polisi gibi sert ama Kayıtsızlıkla gülümseyerek herkesin teker teker öndeki tuvalete giriş çıkışını düzenliyordu. Sıranın ne zaman bize geleceğini hesaplayabilirdik. Yarım saat, bilemedin 20 dakika sonra. Çok uzun. Beklemek ve önünden geçen rahatlamış insanları seyretmek artık çok zor. Birden mesane ve bağırsaklardaki sancı çoğaldı. Karnım çatlıyordu sanki. Susuzluğumu, taş kesilmişliğimi, dilimin damağıma yapışmasını unutmuştum. Neredeyse ayağa fırlayıp avazım çıktığı kadar bağıracaktım. Ya da altıma edecektim. Koltuğumda sağa sola kıvranıyordum. Doğrulup tekrar çöküyordum. Her an mesanemin patlamasını bekliyordum ve her saniye en az 5 kez işi uzatan tutsak arkadaşlarıma kızıyordum. Nispeten çabuk dönenlere bile müsamaham yoktu. İlk kez uzağımdaki yolcuların yüzünü görme olanağı çıkmıştı. Bizi kaçıranlardan, mürettebattan ve yanımdakilerden ayrı başka yüzler. Dönenler gayet memnun ve rahat görünüyorlardı. Tabancalara rağmen umursamaz ve korkusuz gibiydiler. Buna rağmen bu insanlara karşı içimde bir nefretin uyandığını hissettim. Ne kadar çoktular. Benim işememe engel oluyorlardı. Bu uçak bu kadar dolu olmasaydı şimdi çoktan sıra bana gelmişti. Biz ne acınacak bir kalabalığız diye düşündüm. Politikacılar bizi ne yapsınlar? 100 seçmen bile değiliz. Kolayca gözden çıkartabilirler. Sıradan, rahatlıkla unutulabilecek, devletin temelini sarsma ya da ne deniyorsa o başlık altında toplanıp rafa kaldırılabilecek bir avuç, yorgun, bitmiş insan. Karnım sancılar içinde. Gene içimdeki zarların çatlayıp patladığını düşünüyorum. İç organlarım boşalıp dışarı dökülecek, mide çeperini, dokuları, kemikleri saracak ve acil bir ameliyata gerek duyulacak. Beni kurtarmak istiyorlarsa derhal ameliyata almalılar. Ben kurtulmak istiyorum. Evet, bu kurtuluş olurdu. Beni ağır hasta olarak bir Kızıl Haç aracına koyar, hemen bir hastaneye gönderirler. Her yanım ağrıyordu. Yanıyordu ve bir türlü sıra bana gelmiyordu. İçimde dışımda her şey bana karşıydı. Sadece nefret doluydum. Herkesten nefret ediyordum. Yanımdaki kadınlardan, bizi kaçıranlardan, politikacılardan, yolculardan, hepsinden. Yolcular fısıldaşmaya da başlamışlardı. Her fısıltı kısık sesle yapılan bir şaka gibiydi. Benimle alay ediyorlardı. Beni üzüyorlardı. Hepsi birlik olmuştu ve karşıydı ve ben onların karşısında yapayalnızdım. Açık yeşil ceketli adam nihayet bizim sırayı gösterdi. Önce koridor başındaki kadın, sonra Petra. İhtiyar kadın geri gelince bana işaret etti. Nihayet bunca zaman beklediğim işareti sağ kolunun gevşek bir dönüşüyle yaptı. Öteki elinde tabancayı tutuyordu. Ateş et domuz diye düşündüm. Nasıl olsa artık çok geç. Ateş et, hiç aldırdığım yok. Ayaklarım adım atmayı unutmuştu. Sendeledim. Koltukların arkalıklarına tutundum, ellerimi yanlış yere koydum, yanlış bir kadının yaşlı bir topuzuna dokundum. Özür dilemedim. Beni aşağıya çeken, ağırlaşmış, taşlaşmış bacaklarımı ileriye doğru sürükledim. Beni yürüten ayaklarım değil, mesanemdeki baskıydı. Birinci mevkide tepeleme yığılmış el çantaları, free shoplardan alınmış naylon torbalar, fotoğraf makineleri, bütün bu çöp yığını beni ilgilendirmiyordu. Nihayet VC kapısına erişmiştim. Önünde 28 numara nöbet tutuyor ve pilot kabinine girişi engelliyordu. Onunla göz göze gelmemeye çalıştım. Bakışlarımla ona "Bizden ne istiyorsunuz?" demek istedim.